Ayrım 15.
29 Kasım. Dün gece gemimiz Kataraktis köyüne yakın bir koyda kıyıya yanaştı bir süre. Domenico bundan 10 ay kadar önce içine tıkıldığım çuvalı tam burada teslim aldığını doğruladı. O gece çevremde çeşitli gürültüler duyuyor ama hiçbir şey görmüyordum. Oysa bu gece hem kumsalda hem de köprü üstünde gidip gelen, çalışan, el kol hareketleri yapan karaltıları seçebiliyorum. Ve Ocak ayında benim için anlaşılmaz olan tüm bu gürültüler anlam kazanıyordu şimdi. Atılan iskele, getirilen, kontrol edilen, yüklenen sakız, malı veren Salih adındaki adamın bir Türk, belki de bir Rum dönmesi, bir kadeh içmek ve parasını almak üzere gemiye binmesi. Belki de anımsatmam gerek, Sakız Adası'nın dünyada sakız üretilen neredeyse tek yer olduğunu. Ama yetkililerin, köylüleri tüm ürünlerini kendilerine teslim etmek zorunda bıraktıklarını, sakızın buradan doğruca padişahın haremine yollanması için. Devlet fiyatları istediği gibi belirliyor ve keyfine nasıl uygun gelirse öyle ödüyor. O kadar ki köylüler kimi zaman birkaç yıl bekliyorlar alacaklarının ödenmesi için. Bu da onları bu süre içinde borçlanmaya zorluyor. Domenico resmi fiyatın 2-3 kimi zaman 5 katına satın alıyor sakızı onlardan ve malı teslim aldığı anda tüm paralarını ödüyor. Ona sorarsanız Osmanlı yönetiminden çok daha fazla katkıda bulunuyor adanın zenginliğine. Yetkililer için bu Kalabriyalı şeytanın bir an önce yakalanması, asılması ya da kazığa oturtulması gereken bir düşman olduğunu eklemeye gerek var mı? Oysa ada köylüleri ve bu kaçakçılık işinden zengin olan herkes için Domenico cennetten inmiş biri. Tanrı'nın bir lütfu, buna benzer geceleri Noel'den daha sabırsızlıkla bekliyor herkes. Ama korkuyorlardı. Çünkü kaçakçıyla ilişkide olduğu kişilerin yakalanıvermesi, eldeki tüm ürünün kaybolup gitmesi ve bir sürü ailenin perişan olması için yeterli. Bütün bu velvele çok uzun sürmedi, en fazla 2-3 saat. Ve Salih'in Domenico ile öpüşüp tayfaların yardımıyla iskeleden geçtiğini gördüğümde hareket edeceğimi sandım. Denizcilerden birine sormaktan alamadım kendimi, yola mı çıkıyorduk yoksa? Kısaca Demetrios'un henüz dönmemiş olduğunu ve onu beklediğimizi söyleyerek yanıtladı beni. Çok geçmeden bir lamba gördüm kumsalda ve birbiri ardınca yürüyerek yaklaşan 3 adam. Birincisi Demetrios'tu. Işığı taşıyan ve yüzü daha iyi aydınlanmış olanı tanımıyordum. Sonuncusu Marta'nın kocasıydı. Domenico saklanmamı ve ancak beni adımla çağırdığında kendimi göstermemi tembihlemişti. Seve seve dinliyordum sözünü çünkü beni bir bölmenin arkasına yerleştirmişti. Ve İtalyanca ile Rumca karışımı bir dilde süre gidecek konuşmalarının tek sözcüğünü bile kaçırmayacaktım buradan. Anlatacaklarıma bir başlangıç olarak şunu söylemem gerek. Daha ilk sözcüklerden seyyafın Domenico'nun kim olduğunu çok iyi bildiği anlaşılıyordu. Saygı ve korku yüklü bir edayla konuşuyordu onunla. Bir köy papazının köyüne yolu düşmüş bir piskoposla konuşacağı gibi. Bu türden bir günahkar karşılaştırması yapmamalıydım kuşkusuz. Ama söylemek istediğim gölgeler dünyasında da en saygın kurumlara yakışır bir ast üst anlayışı olduğuydu yalnızca. Bir köy haydutu Akdeniz'in en gözü pek kaçakçısıyla karşılaştığında pek sendi bendi konuşamaz onunla. Öteki de ona eşitiymiş gibi davranmaktan kaçılır. İlk tümceden anlaşıldı konuşmanın hangi perdeden yapılacağı. Marta'nın kocası neden çağrıldığının açıklanmasını boşuna bekledikten sonra bana biraz kararsız gibi gelen bir sesle şunları söylediğinde. Adamın Demetrios, kumaş, kahve ve biber yükün olduğunu ve bunları iyi fiyata bırakmaya hazır olduğunu söyledi. Domenico'nun sessizliği, iç çekme, sonra da bir dilenciye eğri büğrü bir para atar gibi. Öyle dediyse öyle olmalı. Hemen kesildi konuşma ve yere eğilip atılanı almak seyyafa düştü. Demetrios 1/3'ünü şimdi, geri kalanını Paskalya'da ödeyebileceğimi söyledi. Domenico bir zaman sonra, öyle dediyse öyle olmalı. Öbürü telaşlı. 10 çuval kahveden, 2 varil biberden söz etti, hepsini alıyorum. Ama kumaşlar için karar vermeden önce onları görmem gerek. Domenico, çok karanlık, her şeyi yarın görürsün gündüz gözüyle. Öteki, yarın gelemem, üstelik sizin için de beklemek tehlikeli olur. Domenico, kim beklemekten ya da geri gelmekten söz etti ki, bizimle açığa gelirsin ve sabaha malı kontrol edersin, ellersin, sayarsın, tadına bakarsın. Seyyafı görmediğim için sesindeki korku titreşimini daha rahat ayırt edebiliyorum. Malı kontrol etmek istemedim, sana güveniyorum. Yalnızca kaç para kazanabileceğimi kestirmek için kumaşa bakmak istemiştim. Ama buna da gerek yok, sizi geciktirmek istemem. Kıyıdan ayrılmak için acele ediyor olmalısınız. Domenico, kıyıdan uzaklaştık bile. Seyyaf, peki malı nasıl indirmeyi düşünüyorsunuz? Domenico, sen asıl seni nasıl indireceğimizi sor bakalım. Evet, nasıl? Bilmem. Küçük kayıkla dönebilirim. Pek emin değilim bundan. İstemesem de beni burada tutmayı mı düşünüyorsun? Yok, söz konusu değil ama benim isteğime karşın kayıklarımdan birini almam da söz konusu değil. Sana birini ödünç verir miyim? Sorman gerek. Kayıklarından birini bana ödünç verir misin? Sana yanıt vermeden önce biraz düşünmeliyim. O sırada kısa bir itişmenin gürültülerini duydum. Seyyah ve hempasının kaçmak istediğini ama çevrelerindeki gemicilerin onları çok çabuk zapt ettiğini anladım seslerden. O an neredeyse acıyordum Marta'nın kocasına ama geçici bir acım oldu bu. Neden beni getirttin buraya, ne istiyorsun benden dedi Seyyah son bir cesaret kalıntısıyla. Domenico yanıt vermedi. Ben senin davetlinim, beni gemine sen getirttin, şimdi de tutsak ediyorsun, utan. Ardından Arapça bir iki küfür duyuldu. Kalabriyalı hala bir şey söylemiyordu. Sonra yavaş yavaş konuşmaya başladı. Kötü bir şey yapmadık biz. İyi yürekli bir olta balıkçısının yaptığından başka. Oltasını atar ve bir balık çektiğinde onu saklayacak mı yoksa denize mi atacak karar vermek zorundadır. Biz de oltamızı attık ve Şişko bir balık ısırdı Zoka'yı. Şişko balık ben miyim? Şişko balık sensin. Seni gemide mi tutmalı yoksa denize mi atmalıyım bilmiyorum. Gel seçimi sana bırakayım. Hangisini yeğlersin? Seyyah hiçbir şey söylemedi. Böyle bir seçenek karşısında ne diyebilirdi ki? Toplanmış gemiciler gülüyorlardı ama Domenico onları susturdu. Yanıtını bekliyorum. Ya seni burada tutuyorum ya da denize atıyorum. Gemide diye homurdandı öbürü. Sesinde bir boyun eğme ve teslim olma havası vardı. Domenico şaşırmadı ve hemen şöyle söyledi. Mükemmel. Şimdi rahatça konuşabiliriz. Bir Cenevizli'ye rastladım ve seninle ilgili tuhaf bir öykü anlattı bana. Söylediğine göre bir kadını evine kapatmışsın, onu dövüyor, çocuğuna da kötü davranıyormuşsun. Embriyako, şu yalancı, şu akrep, 11 yaşından beri Marta'nın çevresinde dolanıyor. Daha önce bir Türk subayıyla evime geldiler ve ona kötü davranmadığımı gördüler. Üstelik o benim karım ve çatımın altında olanlar yalnızca beni ilgilendirir. İşte tam bu anda Domenico beni çağırdı. Signor Baldassare... Gizlendiğim yerden çıktım ve Seyyaf'la hempasının sırtlarını halatlara dayamış yere oturduklarını gördüm. Bağlı değillerdi ama çevrelerinde yine ayağa kalkmayı denerlerse onları tepelemeye hazır en azından bir düzine gemici vardı. Marta'nın kocası pişmanlıktan çok sanki tehdit yüklü bir bakış fırlattı bana. Marta benim kuzenim ve yılbaşında gördüğümde bana gebe olduğunu söylemişti. Hem kendisinin hem de çocuğunun sağlıkları yerindeyse sana hiçbir kötülük yapmayız. O senin kuzenin değil ve sağlığı yerinde. Ya çocuğu? Ne çocuğu? Bizim hiç çocuğumuz olmadı. Benim karımdan söz ettiğinden emin misin? Yalan söylüyor dedim. Devam etmek istiyordum ama o an bir baş dönmesi hissettim ve en yakın bölmeye yaslanmak zorunda kaldım. Konuşmayı Domenico sürdürdü. Yalan söylemediğini nereden bilelim? Seyyah hempasına döndü, o da söylediklerini doğruladı. O zaman Kalabriyalı kararını bildirdi. Eğer ikiniz de doğru söylediyseniz yarın evinizde olacaksınız ve sizi bir daha rahatsız etmeyeceğim. Ama bundan emin olmamız gerekiyor. Önerim şu. Sen, adın ne senin? Adam Stavro diye yanıtladı ve bana doğru baktı. Şimdi tanıyordum onu. Yeniçerilerle birlikte Marta'nın kocasının evine gittiğimde çok kısa süre görmüştüm. Ben bağırıp dururken Seyyah gidip karısını getirmesi için bu adama işaret etmişti. Bu kez başka türlü davranacağım ama. Beni iyi dinle Stavro dedi Domenico ansızın daha az kurumlu bir havada. Gidip Signor Baldassare'nin kuzenini getireceksin. O da kocasının söylediklerini doğrularsa ikisi de istedikleri gibi evlerine gidebilecekler. Sana gelince Stavro, dediğim gibi yaparsan yeniden gemiye gelmene gerek bile olmayacak. Yarın akşam onunla kumsala geleceksin, biz gelip kayıkla alacağız onu. Sen o zaman evine gidebilirsin ve hiçbir şeyden korkmana gerek kalmayacak. Ama kaza ara şeytan kafana beni aldatmayı sokarsa bil ki bu adada onlara ödediğim parayla yaşayan 600 aile var ve en üst düzeyden yetkililer bile bana borçlu durumda. Eğer gevezelik eder ya da kadını bize getirmeden ortadan kaybolmaya kalkarsan tek sözümle ihanetini ödetirler sana. Darbeler hiç beklemediğin yerden gelir. Seni aldatmayacağım. Kayığı Stavro ve ona kıyıya dek eşlik edecek 3 tayfayla birlikte denize indirdik. Gidip Domenico'ya bu adamın istediğini yapacağına inanıp inanmadığını sordum. Oldukça emin görünüyordu bundan. Ardına bakmadan ortadan kaybolursa ona hiçbir şey yapamam ama sanırım korkuttum onu ve sanırım ondan istediğim şey büyük bir özveri gerektirmiyor. Öyleyse beni dinlemesi olasılığı yüksek, göreceğiz bakalım. Şimdi yeniden açıktayız ve uzakta adada hiçbir şey kıpırdamıyor gibi geliyor bana. Oysa oralarda bir yerde şu beyazımsı duvarlardan birinin ardında, şu büyük ağaçlardan birinin gölgesinde Marta kumsala gelmeye hazırlanıyor olmalı. Ona burada olduğum söylendi mi acaba? Neden çağrıldığı söylendi mi? Giyiniyor, yüzüne allık sürüyor, belki de bir iki eşya koyuyor çantasına. Tedirgin, korkmuş, belki de umutlu, kim bilir. Kocasını mı düşünüyor şu anda, yoksa beni mi? Ya çocuğu onunla mı acaba, onu yitirdi mi? Çocuğu ondan almış olabilirler mi? Sonunda öğreneceğim. Yaralarına pansuman yapabileceğim, onu iyileştirebileceğim. Gece olmaya başladı ve ben ışıksız yazmaya devam ediyorum. Gemi dikkatle adaya doğru yol alıyor ama ada hala uzak. Domenico tüm tayfalar arasından gözleri en keskinini Ramazan adında İskenderiyeli bir gemici direğin tepesine çıkardı. Görevi kumsalı gözlemek ve en ufak kuşkulu kıpırtıya haber vermek. Bütün bu insanların gereksiz tehlikelere atılmaları hep benim suçum ama kimse bana hissettirmiyor bunu. Bir kez bile ne kınayıcı bir bakış ne de sinirli bir iç çekme yakaladım. Şeytan canımı alsın, böyle bir borcu nasıl öderim ben? Kıyıya biraz daha yaklaşıyoruz ama adanın ışıkları hala göğün dibindeki yıldızlar kadar solgun. Kuşkusuz en küçük bir mum, en küçük bir lamba bile yakmak söz konusu değil. Neredeyse hiç görmüyorum kağıdı ama yazmaya devam ediyorum. Bu gece yazmanın tadı her zamankinden farklı. Başka zaman anlatmak için yazıyorum ya da kendimi haklı çıkartmak için ya da kafamın içini temizlemek için, tıpkı boğazımı temizler gibi. Ya da unutmamak için ya da sadece yazmaya yemin ettiğim için kendi kendime. Oysa bu gece bu sayfaların şamandırasına tutunuyorum. Onlara söyleyecek bir şeyim yok ama yanımda kalmalarına gereksinim duyuyorum. Kalemim elimi tutuyor ve onu yalnızca gecenin mürekkebine daldırıyor olsam da pek önemi yok bunun. 30 Kasım 1666 Kataraktis önleri. Buluşmamızın böyle olacağını düşünmüyordum. Ben gemiden gözlerim kısılı o gece yarısı kumsalda belli belirsiz bir fener ışığı. Fener bir saat sarkacı gibi sağdan sola, soldan sağa sallanmaya başladığında Domenico 3 adamına Filika'yı denize indirme emrini verdi. Işık yakmadan ve dikkatli olma uyarısıyla. Gözleri sürekli olarak tüm kıyıyı taramalı ve hiçbir tuzak belirtisi olmadığından emin olmalıydılar. Deniz çalkantılı ve gürültülüydü ama pek azgın sayılmazdı. Rüzgar kuzeyden esiyordu ve tam bir aralık rüzgarıydı. Soğuk dudaklarımda tuz ve dualar. Marta. Ne kadar yakındı ve hala ne kadar uzak. Filika'nın kumsala ulaşması bir ömür sürdü, bir ömür de orada oyalanması. Ne yapıyorlardı, ne tartışıyorlardı. Oysa birini kayığa alıp öbür yöne doğru yola çıkmak basit bir işti. Neden onlarla gitmedim ben de? Hayır, Domenico kabul etmezdi bunu ve haklı olurdu. Ne bu adamların becerisine sahiptim ne de soğukkanlılığına. Sonra Filika bize doğru yöneldi, içinde Fener'le birlikte. Domenico homurdandı. Hay aksi, hiçbir ışık olmayacak demiştim. Onca uzaktan duymuş gibi o anda ışığı söndürdüler. Domenico gürültüyle iç geçirdi, hafifçe koluma vurdu. Ceddine yandığımın, sonra da adamlarına Filika ve içindekiler gemiye alınır alınmaz açılmaya hazırlanma emrini verdi. Marta güverteye en kaba yöntemlerle çıkartıldı. Alt tarafına bir levha bağlanmış kalın bir halatla tek basamaklı bir tür gevşek merdiven oluşturulmuştu. Yeterince yukarı çekildiğinde son engeli aşmasına ben yardım ettim. Bir yabancıyı uzatır gibi uzatmıştı bana elini. Ama ayağının üstüne basar basmaz bakışlarıyla birini aradı ve karanlığa karşın aradığının ben olduğunu anladım. Tek bir sözcük söyledim, adını. O zaman yeniden elimi kavradı ve bu kez başka türlü sıktı. Orada olduğumu biliyordu besbelli. Kocasının yamağı mı söylemişti, yoksa onu kumsaldan almaya giden gemiciler mi hala bilmiyorum. Onunla konuşma olanağını bulduğumda öğreneceğim bunu. Hayır, ne gereği var, konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki. Buluştuğum zaman onu kollarıma alacağımı ve çok uzun bir süre sımsıkı sarılacağımı düşlemiştim hep. Ama çevremizi saran bu gözüpek denizcilerin ve gemide korsan işi mahkememizde yargılanmayı bekleyen tutsak kocasının gözleri önünde aşırı bir yakınlık, aşırı bir sabırsızlık yersiz kaçardı. Bu nedenle elinin karanlıkta elimi bulup sıkması aramızdaki tek suç ortaklığı hareketi oldu. Sonra kendini kötü hissetti. Sendelemesini önlemek için yüzünü soğuk serpintilere çevirmesini önerdim ama titremeye başladı. Denizciler de ambarda bir şilteye boylu boyunca yatmasını ve sıkı sıkı örtülmesini daha iyi olacağını söylediler. Domenico aslında hemen çağırmak istiyordu onu. Taşıdığı çocuğun ne olduğunu öğrenmek, yargısını bildirmek ve ana limanına doğru yola çıkmak istiyordu. Ama kadın son nefesini vermek üzere gibiydi. O da sabaha dek dinlenmesine razı oldu. Yatar yatmaz uyudu Marta. O kadar çabuk ki bayıldı sandım. Biraz sarstım onu, gözlerini açması, bir iki sözcük söylemesi için. Sonra da kafam karmakarışık uzaklaştım oradan. Sakız torbalarına yaslanıp uyumaya çalışarak geçirdim geceyi, pek başarılı olamadan. Yalnızca şafak sökerken bir iki dakika sızdım sanırım. Bu sonu gelmeyen gece boyunca ne tam uyanık ne de tam uykulu bir haldeyken korkunç düşüncelerle sarıldı kafamın içi. Buraya aktarmaya zor cesaret ediyorum, beni o denli korkuttular. Oysa en büyük sevincimden doğmuştu bu düşünceler. Marta'ya ve daha da önemlisi çocuğuna bir kötülük ettiğini öğrenirsem seyyafa ne yapmam gerektiğini düşünürken buldum ansızın kendimi. Cezasız evine dönmesine izin verebilir miydim? Cinayetini ona ödettirmem gerekmez miydi? Zaten diyordum kendi kendime, eğer çocuğun ölümünde Marta'nın kocasının bir suçu yoksa bile nasıl gidip de onunla Cübeyl'de yaşardım? Bu adamı arkamda bırakarak her gün öç almayı düşünsün ve bir gün gelip başımıza bela olsun diye. Rahat uyuyabilir miyim yaşadığını bildiğim sürece? Rahat uyuyabilir miyim eğer? Onu öldürmek mi? Ben birini mi öldüreceğim? Ben Baldassare, birini mi öldüreceğim, bir insan mı öldüreceğim, kim olursa olsun? Her şeyden önce nasıl öldürülür ki insan? Elimde bıçakla birine yaklaşmak, sonra da yüreğine dek saplamak onu. Bana bakmaması için uyumasını beklemek, Tanrım, hayır. Ya da birine para vermek onu. Neler düşünüyorum ben, neler yazıyorum. Tanrım, uzak olsun benden bu kase. Bundan sonra hiç uyuyamayacağım gibi geliyor şu an. Ne bu gece ne de bundan sonra göreceğim gecelerin hiçbirinde. 5 Aralık 1666 Pazar. Son sayfaları bir daha okumak istemiyorum. Onları yırtma arzusuna kapılmaktan korktuğum için. Bal gibi benim kalemimden çıkma o sayfalar, ama onlarla gurur duymuyorum. Ellerimi ve ruhumu kirletmeyi düşündüğüm için gurur duymuyorum. Bundan vazgeçtiğim için de gurur duymuyorum. Salı sabahı şafak sökerken ve Marta hala uyurken o gece aklımdan geçenleri aktarmıştım. Sabırsızlığımı yatıştırmak için yapmıştım bunu biraz. Sonra 5 gün boyunca hiçbir şey yazmadım. Bir kez daha bugün ne bir son vermeyi bile düşünmüştüm. Ama işte yeniden kalemi elime aldım. Belki de yolculuğun başında kendi kendime verdiğim o tedbirsizce söz yüzünden. Geçen hafta boyunca birbiri ardından 3 baş dönmesine yakalandım. Önce buluşmanınki, ardından kafamdaki o sonsuz karışıklığın baş dönmesi, şimdi de bu öfkenin ruhumda deli gibi esen, beni sarsan, sağa sola çarpan bu ruh fırtınasının verdiği bulantı. Güvertede ayakta durmaya çalışıyorum sanki. Hiçbir şeye tutunamıyorum. Ve ara sıra ayağa kalksam da daha ağır düşüyorum sonra yere. Hiçbir yardımda bulunamıyorlar bana. Ne Domenico ne Marta. Ne orada bulunan ya da bulunmayan biri, ne de bir anı. Kafamdan ne geçse yalnızca oradaki karışıklığı arttırmaya yarıyor. Çevremdeki her şey gibi, gördüğüm ya da anımsamayı başardığım her şey gibi. Tıpkı bu yıl gibi. Bitimine yalnızca 4 hafta kalan bu lanetli yıl. Ama öyle bir 4 hafta ki aşılması olanaksız görünüyor şu an bana. Güneşsiz, aysız, yıldızsız bir okyanus. Ufuk yerine her yanda dalgalar dalgalar. Hayır, artık yazacak durumda değilim. 10 Aralık. Gemimiz Sakız'dan uzaklaşalı epey oldu. Ruhum da yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı oradan. Yaram o kadar kolay kapanmayacak. Ama 10 günün sonunda başıma gelenlerden başka şeyler düşünebiliyorum ara sıra. Belki yeniden yazmayı denemeliyim. Şimdiye dek olanları anlatmayı başaramadım ama bunu yapmanın zamanı geldi artık. Acılı anlar için söyledi, sordu, kadın da şöyle dedi, olduğuna göre ya da karar verildi gibi bütünüyle tutkudan arınmış sözlere başvurmak zorunda kalsam da. Marta Karibdos'ta çıktığında Domenico daha o gece onu çağırtıp konuşmak, karnındaki çocuğun ne olduğunu ondan öğrenmek, kararını bildirmek, sonra da hemen İtalya'ya doğru yola çıkmak istemişti. Ama ayakta zor durduğu için bunları söylemiştim, uyumasına izin vermişti. Bir Osmanlı gemisinin bizi çevirmesi tehlikesine karşı nöbet bekleyenler dışında gemideki herkes 1-2 saat dinlendi böylece. Ama öfkeli denizde yol alan yalnızca bizlerdik o gece. Sabah kaptanın kamerasına toplandık yeniden. Demetrios ve Yannis'le birlikte toplam 5 kişiydik. Domenico tumturaklı bir edayla Marta'ya kocasının önünde mi yoksa onsuz mu sorgulanmayı yeğlediğini sordu. Ben soruyu Cübeyl'de konuşulan Arapçaya çevirdim. O da telaşla ve neredeyse yalvarır bir sesle yanıt verdi. Kocam olmadan. İki elin hareketi ve yüz ifadesi her türlü çeviriyi gereksiz kılıyordu. Domenico anladı ve devam etti. Signor Baldassare, geçen Ocak ayında Sakız'a geldiğinizde gebe olduğunuzu söyledi bize. Ama kocanız hiç çocuğunuz olmadığını iddia ediyor. Marta'nın bakışı gölgelendi. Bir an bana döndü, sonra ellerini yüzüne kapadı ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Ona doğru bir adım attım ama yargıç rolünü ciddiye alan Domenico yerime dönmemi işaret etti. Çevredekilere de hiçbir şey yapmamaları, hiçbir şey söylememeleri ve beklemeleri işaretini verdi. Sonra da tanığa kendini toplaması için yeterince zaman tanıdığını düşünerek seslendi. Sizi dinliyoruz. Çevirdim ve şunları ekledim. Konuş, hiçbir şeyden korkma, kimse sana kötülük edemez. Sözlerim onu yatıştırmak yerine daha da sarstı sanki. Hıçkırıkları daha gürültülü hale geldi. Domenico da çevirmesini istediklerine başka bir şey eklememem için ihtarda bulundu. Ben de yapmayacağıma söz verdim. Aradan 1-2 saniye geçti, hıçkırıklar hafifledi ve Kalabriyalı sesinde hafif bir sabırsızlık belirtisiyle sorusunu yineledi. O zaman Marta başını kaldırdı ve konuştu. Hiçbir zaman bir çocuk olmadı. Ne demek istiyorsun sen? Bağırmıştım, Domenico beni uyardı, yeniden özür dilemek zorunda kaldım ve söylediğini aynen çevirdim. Ve Marta bir kez daha yineledi. Hiçbir zaman çocuk olmadı, hiçbir zaman gebe kalmadım. Ama sen bana öyle demiştin. Söylemiştim çünkü öyle sanıyordum, yanılmışım. Uzun uzun baktım ona ama bir kez bile gözleriyle karşılaşamadım. Gerçeğe benzer bir şeyler görmek istiyordum orada. En azından bana her zaman mı yalan söylediğini, onu çabucak serseri kocasına götürmek için yalnızca çocuk konusunda mı yalan söylediğini, yoksa şimdi mi yalan söylediğini anlamak istiyordum. Yalnızca 1-2 kez kaldırdı gözlerini, herhalde hala ona bakıp bakmadığımı ve inanıp inanmadığımı anlamak için. Domenico çok babacan bir edayla sordu ona. Söyleyin bize Marta, kocanızla kıyıya mı dönmek istiyorsunuz yoksa bizimle gelmek mi? Çevirirken benimle geri gelmek mi dedim ama uzanmış elinin de hareketiyle Kataraktis'e dönmek istediği yanıtını verdi açıkça. Bu nefret ettiğin adamla mı? Anlamıyordum. Ansızın bir aydınlanma oldu kafamda. Bekle Domenico, olanları anladım sanıyorum. Oğlu adada olmalı ve kocasıyla ilgili kötü bir şey söylerse çocuğun başına bir şey gelmesinden korkuyor. Söyle ona ki eğer bundan korkuyorsa onu getirtmek zorunda bıraktığımız gibi çocuğu getirtmek zorunda da bırakabiliriz kocasını. Kendi gidip çocuğu getirebilir, o dönene kadar da biz kocasını burada tutarız. Hiçbir şey yapamaz ona karşı. Sakin ol dedi Kalabriyalı, bir masal anlatıyormuşsun gibi geliyor bana. Ama en küçük bir kuşkun varsa bana söylediklerini ona da yineleyebilirsin. Ve benim adıma ne onun ne de oğlunun başına hiçbir kötülük gelmeyeceği sözünü verebilirsin. Uzun ve tutkulu bir söyleme giriştim o zaman. Umutsuz, heyecanlı bir sesle Marta'ya bana gerçeği söylemesi için yalvardım. Beni gözleri yerde dinledi, bitirdiğimde de Domenico'ya bakarak aynı şeyleri söyledi. Hiçbir zaman çocuk olmadı, hiç gebe kalmadım, çocuğum olmuyor benim. Önce Arapça söyledi bunları, sonra da Demetrios'a dönerek aynı şeyleri kötü bir Rumca ile yineledi. Domenico çenesiyle bir soru işareti yaptı Demetrios'a. O ana dek hiçbir şey söylemeyen tayfa biraz sıkılmış gibiydi. Bana baktı, Marta'ya baktı, sonra yeniden bana ve sonunda kaptanına. Evlerine gittiğimde orada bir çocuk varmış gibi gelmedi bana. Gecenin ortasıydı, uyuyordu. Kapıyı vurdum ve herkesi uyandırdım. Büyük bir patırdı oldu ama bir çocuk ağlaması duyulmadı. Yeniden söz almak istiyordum ama bu kez Domenico susmamı emretti. Bu kadar yeter. Bence bu kadın yalan söylemiyor. Onu da kocasını da bırakmamız gerek. Daha değil, bekle. Hayır, beklemeyeceğim Baldassare. Bu iş bitti. Gidiyoruz. Seni tatmin etmek için geciktik ve umarım bir gün teşekkür etmeyi düşünürsün. Senin için bunca büyük tehlikeye atılan insanlara. Bu sözler Domenico'nun tahmin edebileceğinden çok daha fazla yaraladı beni. Bu adamın gözünde bir kahraman olmuştum ben. Oysa şimdi gözü yaşlı masallar anlatan, kovulmuş bir sevgili gibi görünüyordu bana. Bir iki saat giderek bir iki dakika içinde, bir iki soru yanıtın ardından saygın ve çok soylu Signor Baldassare Embriaco istenmeyen biri oluvermişti. Bir zavallı gibi katlanılan, susması emredilen, rahatsız edici biri. Sonra gidip karanlık bir köşede tek başıma ağladıysam Marta için olduğu kadar bunun içindi de. Sorgulamadan hemen sonra gitmişti Marta. Domenico da kocasından özür dilemiş olmalıydı. Sanırım kıyıya dönmeleri için gerekli kayığı da onlara armağan etti. Veda sahnesinde bulunmak istemedim. Bugün yaram acı vermeye devam ediyorsa da o kadar açık değil. Marta'nın davranışına gelince onu hala anlamış değilim. Öyle tuhaf sorular soruyordum ki kendime, buraya aktarmaya cesaret edemiyorum. Biraz daha düşünmem gerek bunları. 11 Aralık. Ya herkes yalan söylediyse, ya tüm bu sefer bir aldatmacaysa, beni Marta'dan vazgeçirmeyi amaçlayan bir gözbağı numarasıysa, belki aşağılanmanın, yalnızlığın ve uykusuz geçen bir iki gecenin ürünü bir sayıklama bu, belki de tek gerçek ama. Marta'dan artık kesin olarak vazgeçmemi isteyen Gregorio, Domenico'ya beni yanında götürmesini ve bu kadını bir kez daha görmek istemem için ne gerekiyorsa yapmasını söylemiş olabilir. Bir zamanlar İzmir'de seyyafın kaçakçılık işine, özellikle de sakız kaçaklığına bulaştığını söylememişler miydi? Öyleyse Domenico onu tanıyor olmalıydı. Oysa ilk kez görüyormuş gibi yaptı. Belki de bunun için bir bölmenin arkasında kalmamı istediler. Böylece göz kırpmalarını göremeyecek ve suç ortaklıklarının maskesini düşüremeyecektim. Ve Marta Demetrios da Yannis'i tanıyordu büyük olasılıkla. Daha önce kocasının evinde gördüğü için. Bu nedenle de o söylediklerini söylemek zorunda kaldı. Ama ambarda ikimiz baş başa yalnız kaldığımızda yatağa uzandığı sırada neden yararlanmadı bu andan benimle gizlice konuşmak için? Tüm bunlar gerçekten bir sayıklama. Neden bütün bu insanlar rol yapsınlar ki? Yalnızca beni aldatmak ve bu kadından vazgeçmemi sağlamak için mi? Benim gönül sorunlarım için asılma ve kazığa oturtulma tehlikesine katlanmaktan başka yapacak işleri yok mu? Aklım yerinden çıktı. Tıpkı eskiden zavallı babamın omzunun çıktığı gibi. Ve güçlü bir darbe gerekiyor onu yerine yerleştirmek için. 13 Aralık. 12 gün boyunca görünmez biriymişim gibi dolaştım durdum gemide. Hepsi de benimle karşılaşmama emri almışlardı. Eğer denizcilerden biri bana bir şey söylerse dudaklarının ucuyla yapıyordu bunu ve kimsenin onu görmediğinden emin olduktan sonra. Bir vebalı gibi tek başıma gizlenerek yiyordum yemeğimi. Bu sabahtan beri benimle konuşuyorlar. Domenico bana doğru geldi ve beni kollarına aldı. Sanki gemisine yeni kabul ediyormuş gibi. Bu bir işaretle ve yeniden yanına gelmeye cesaret ediyorlar artık. Surat asabilir, uzanan eli geri çevirebilir, damarlarımdaki kirbirli emriyaçi kanının diklenmesine izin verebilirdim. Yapmayacağım. Ne yalan söyleyeyim, yeniden göze girmek rahatlatıyor beni ve bu karantina ağır geliyordu. Çekişmeden hoşlananlardan değilim ben, sevilmeyi severim. 14 Aralık. Domenico'ya bakılırsa Yüce Tanrı'ya şükretmeliymişim. İşleri benim tarzımda değil de kendi tarzında yoluna soktuğu için. Ahlak hocası kesilen bir Kalabriyalı kaçakçının bu sözleri beni düşünmeye, tartmaya ve karşılaştırmaya yöneltti. Ve sonuç olarak tümüyle haksız bulmuyorum onu. Bu kadının senin istediğin şeyleri söylemiş olduğunu bir düşün bakalım. Kocasının ona kötü davrandığını, onun yüzünden çocuğunu yitirdiğini, onu terk etmek istediğini. Sanırım onun yanında tutar ve ülkene geri götürürdün. Kesinlikle. Ya kocası onu ne yapardın? Cehenneme kadar yolu var. Anlıyorum ama yine de bırakır mıydın evine gitsin diye, bir gün gelip kapını çalması ve karısını geri vermeye zorlaması tehlikesini göze alarak. Ya yakınlarına ne söylerdin? Öldüğünü mü? Bütün bunları hiç düşünmediğimi mi sanıyorsun? Yo, hayır, bin kez düşündüğüne eminim ama ne çözüm bulduğunu senin ağzından duymak isterdim. Birkaç saniye kadar sustu, ben de öyle yaptım. Sana işkence etmek istemiyorum Baldassare. Senin dostunum ve öz babanı yapmayacağı şeyi yaptım senin için. Bu yüzden senin bana söylemeye cesaret edemeyin şeyi ben sana söyleyeceğim. Bu adamı, bu koca domuzu öldürmek gerekirdi. Hayır, yüzünü buruşturma, ürkmüş gibi yapma. Bunu düşündüğünü biliyorum, ben de düşündüm. Çünkü bu kadın onu terk etmeye karar verseydi ne sen ne de ben isterdik hayatta kalmasını ve gelip bizi tedirgin etmesini. Ben sakız da benden intikam almaktan başka bir şey düşünmeyen bir adam var diyecektim kendi kendime ve bu adadan her geçişimde korkacaktım ondan. Ve sen de tabii ki ölü olduğunu bilmeyi yeğleyecektin. Kuşkusuz. Ama onu öldürebilecek miydin? Bunu düşündüm diye itiraf ettim sonunda ama başka bir şey söylemeden. Düşünmek yetmez, dilemek daha da az işe yarar. Her gün birinin ölümünü dileyebilirsin. Ahlaksız bir hizmetçinin, düzenbaz bir müşterinin, can sıkıcı bir komşunun, kendi öz babanın bile. Ama burada dilemek yetmezdi. Bir bıçak alıp diyelim rakibine doğru yürümeyi ve bıçağı kalbine saplamayı becerebilir miydin? Ellerini ayaklarını bağlayıp sonra da güverteden denize atabilir miydin? Bunu düşündün, ben de düşündüm. Senin için en iyi çözümün hangisi olduğunu sordum kendi kendime. Ve buldum. Bu adamı öldürmek, güverteden denize atmak yetmezdi. Yalnızca öldüğünü bilmek değildi senin için önemli olan. Mahallenin insanlarının da onu ölmüş görmeleri gerekliydi. Cübeyle doğru gitmemiz gerekecekti bunun için. Bu adamı aramızda canlı tutarak. Kıyıya bir iki gomina yaklaştığımızda ayaklarını bir halata sıkıca bağlardık ve güverteden denize sallandırırdık. Orada suyun içinde boğulmasını beklerdik. Diyelim bir saat sonra da boğulmuş olarak geri çekerdik. Bağlarını çözerdik, bir sedyeye yerleştirirdik ve o kadınla ikiniz üzüntülü bir tavırla çıkardınız gemiden. Benim adamlarım da cesedi kıyıya kadar taşırlardı. Daha o gün gemiden denize düştüğünü, boğulduğunu söylerdiniz. Ben de söylediklerinizi doğrulardım. Ardından gömerdiniz onu, bir yıl sonra da duluyla evlenirdin. Ben olsam böyle yapardım. Şimdiye dek onlarca adam öldürdüm. Hiçbiri gelip uykumda beni rahatsız etmedi. Ama sen söyle bana, bunları yapabilir miydin? Ona itiraf ettim. Eğer çılgınca seferimiz onu hayal ettiği gibi sonuçlansaydı, bundan dolayı kuşkusuz Tanrı'ya şükranlarımı sunardım. Ama böyle bir cinayete ellerimi bulaştırmak yapabileceğim bir iş değildi. Öyleyse mutlu ol. Bu kadın seni umduğun şeyleri söylemediği için. 15 Aralık. Hala Domenico'nun sözlerini düşünüyorum. Benim yerimde olsaydı tam bana anlattığı gibi davranırdı. Bundan kuşkum yok. Bana gelince ben bir tüccarım ve bir tüccar ruhuna sahibim. Bir korsan ya da bir savaşçı ruhuna değil, ne de bir haydut ruhuna. Belki de bunun için Marta ötekini bana yeğledi. O tıpkı Domenico gibi öldürmekten çekinmezdi istediğini elde etmek için. Hiçbir kaygı durdurmuyor böylelerini ama bir kadının aşkı için yollarından saparlar mıydı acaba? Onu hala unutmadım ve bir gün unutabilecek miyim bilmiyorum. Evet, unutacağım ve ihaneti bana yardım edecek bunun için. Bunun yanı sıra hala bir kuşku beslemekten de alamıyorum kendimi. Gerçekten ihanet ettim bana, yoksa çocuğunu korumak için mi böyle konuştu? İşte yine bu çocuktan söz etmeye başladım. Oysa herkes böyle bir çocuğun var olmadığını söylüyor. Hiçbir zaman var olmadığını. Ya hepsi bana yalan söylüyorsa, o çocuğunu korumak için ötekiler ama hayır, yeter artık. Sayıklamaya başlamayacağım yeniden. Tüm gerçeği hiçbir zaman öğrenemeyecek olsam da geçmiş yaşamıma sırtımı dönüp önüme bakmam gerek, doğru önüme. Her neyse, yıl bitiyor. 17 Aralık. Dün gece gökyüzünü gözledim. Yıldızların sayısı gerçekten gittikçe azalıyor sanki. Birbiri ardından sönüyorlar ve yeryüzünde yangınlar. Dünya cennette başladı, cehennemde bitecek. Neden bu kadar geç geldim ki dünyaya? 19 Aralık. Az önce Messina boğazından geçtik. Kariptos adı verilen o kaynar uçurumdan kaçınarak, Domenico korkularını yenmek için gemisine onun adını vermiş ama yine de ona yaklaşmamaya özen gösteriyor. Artık İtalya yarımadası boyunca yukarı çıkacağız, Cenova'ya kadar. Orada beni yeni bir yaşamın beklediğine yemin ediyor Kalabriyalı. Yeni bir yaşamı başlatmak neye yarar, dünya sönmek üzere ise eğer. Hep Cübeyl'de geçireceğimi düşünmüştüm canavarın yılının son günlerini. Yakınlarımla bir arada aynı evde tanıdık seslerle rahatlayarak birbirimize yaslanıp ne olacaksa olsun diye beklemek için. Oraya geri döneceğimden o kadar emindim ki neredeyse hiç söz etmiyordum bundan. Yalnızca tarihler ve yollar üstüne sorular soruyordum kendi kendime. Nisan'da dönmeli miydim oraya doğrudan doğruya, 100. adım peşinden Londra'ya gitmek yerine? Dönüş yolunda Sakız'dan geçmeli miydim ya da İzmir'den? Gregorio bile onun evine geri dönmeye söz vermemi istediğinde bunu ancak Cübeyl'deki işlerimi düzene soktuktan sonra yapabileceğimi çok iyi anlamıştı. İşte Cenova yolundayım oysa, Noel'i orada geçireceğim. 1666 yılı sona erdiğinde o da orada olacağım. 20 Aralık 1666. Gerçek şu ki gerçeği her zaman kendimden sakladım ben. Günah çıkarıcım olması gereken bu günlükte bile. Gerçek şu ki kendimi Cenova'da bulduğumda bir daha Cübeyl'e dönmeyeceğimi hemen anladım. Birkaç kez mırıldandım bunu kendi kendime, hiçbir zaman yazmaya cesaret edemeden. Sanki bu denli canavarca bir düşünce kağıt üstüne düşülemezmiş gibi. Çünkü sevgili kız kardeşim, ticaretim, anamın babamın mezarları, doğduğum ev, ki daha önce büyük babamın babası doğmuş bu evde, hepsi Cübeyl'de. Ama orada bir Yahudi gibi yabancıyım. Oysa beni hiçbir zaman görmemiş olan Cenova tanıdı, öptü, bağrına bastı beni. Geri dönen hayırsız evlat gibi. Sokaklarında başım dik yürüyorum. İtalyanca adımı yüksek sesle söylüyorum. Kadınlara gülümsüyorum ve yeniçerilerden korkmuyorum. Embriakoların sarhoş damgası yemiş bir ataları olabilir. Ama adlarını taşıyan bir de kuleleri var. Her ailenin dünyanın bir yerlerinde adını taşıyan bir kulesi olmalı. Bu sabah yazmak zorunda olduğumu sandığım şeyleri yazdım. Tam tersini de yazabilirdim oysa. Cenova'da, yalnızca Cenova'da evimde olmakla övünüyorum. Oysa günlerimin sonuna dek Gregorio'nun konuğu olacağım ve ona borçlu kalacağım. Kendi evimi terk edip onun çatısı altında yaşayacağım. Kendi işimi bırakıp onunkiyle ilgileneceğim. Gurur duyacak mıyım böyle yaşamaktan? Ona ve eli açıklığına bağımlı olarak, üstelik onunla ilgili işleri ileri geri düşünerek yaşamaktan. Telaşı beni sinirlendirirken, bağlılığıyla alay ederken, araştırmalarına ve karısının suratına katlanamadığım için daha önce gizlice evinden kaçmışken, derebeyliğime bağlı birinin sunduğu saygıyı kabul eder gibi kabul edeceğim kızıyla evlenmeyi, sanki ilk gece hakkını kullanır gibi. Çünkü ben Embriacci adını taşıyorum, o da yalnızca kendi adını. Tüm yaşamı boyunca benim için çalışmış olacak, yalnızca benim için işini kurmuş olacak, gemilerini donatmış, servetini büyütmüş, çoluk çocuğa karışmış olacak. Dikmiş, sulamış, budamış, bakmış olacak. Sırf benim gelip meyveyi dişlemem için. Ben de tutmuş adımı gururla taşıdığımı, Cenova'da kasıla kasıla dolaştığımı söylüyorum. Üstelik kendi inşa ettiklerimi, atalarımın benim için inşa ettiklerini terk ettikten sonra. Belki de Cenova'da bir hanedanın kurucusu olurum. Ama Haçlı seferlerinde başlayan ve benimle birlikte yok olan, sönen, çok daha şanlı bir hanedanın mezarını kazmış olurum o zaman. Bu yılı Cenova'da bitireceğim ama bunu başka yıllar izlerse onları nerede geçireceğimi henüz bilmiyorum. 22 Aralık 1666. Çalkantıdan korunmak için Napoli'nin kuzeyinde neredeyse tümüyle ıssız bir koya sığındık ve gemi batıran soyguncuların korkusuyla hepimiz tetikte bekledik. Kıyıda Napoli'nin bir ucunda büyük bir yangın görülmüş gemiden. Ben yatmıştım, hiçbir şey görmedim. Yeniden deniz tutuyor beni, bir yandan da biten yılın sinsi baş dönmesi. 10 gün içinde dünya ya kesin biçimde burnu dönmüş olacak ya da denizin dibini boylayacak. 23 Aralık 1666. Ne Marta ne Giacominetta. Bu sabah uyandığımda gözümün önünde yalnızca Bess'in kızıl saçları, menekşeyle bira karışımı kokusu ve o üzgün anne bakışları vardı. Londra'yı özlemiyorum ama Gomorra'nınkine benzer yazgısını düşündükçe hüzünlenmeden edemiyorum. Sokaklarından ve kalabalığından nefret ettiysem de Londra'da çok tuhaf bir arkadaş grubuna karıştım bu kadının yanı başında. Ne oldular acaba? Ahşap merdivenleri ve çatı aralarıyla o köhne ale house'ları ne oldu? Londra Kulesi ne oldu? Ya St. Paul Katedrali? Ve yığın yığın kitaplarıyla tüm o kitapçılar. Olsa olsa kül kül. Günü gününe doyurduğum o sadık günlüğüm de kül olmuştur herhalde. Evet, kül oldu tüm kitaplar. Mazandarani'nin ki dışında. Çevresine felaket saçan ama kendisi her seferinde sağ salim kurtulan o kitap dışında. Nereye gitse yangın ve yıkım getirdi oraya. Konstantinopolis'e yangın, Londra'ya yangın, Marmontel'e deniz kazası. Şimdi de bu gemi batacak gibi sallanıyor. O gizli ada yaklaşının bay haline. Ya karanlık çöküyor ya da ışık kamaştırıyor gözlerini. Hiçbir zaman aydınlanmıyor. Dualarında şöyle demek istiyorum artık. Tanrım, hiçbir zaman çok uzak olma benden ama çok yakınımda da olma. Bırak seyredeyim giysinin eteğindeki yıldızları ama yüzünü gösterme bana. Bırak duyayım akıttığın ırmakların gürültüsünü, ağaçlarda estirdiğin rüzgarı, doğurttuğun çocukların gülüşmelerini. Ama Tanrım, Tanrım, senin sesini duymama izin verme. 24 Aralık 1666. Domenica Noel'de Cenova'da olacağımıza söz vermişti. Olamayacağız. Deniz sakin olsaydı yarın akşam varabilirdik oraya. Ama güneybatıdan esen Libeccio şiddetini arttırıyor ve bizi yeniden kıyıya sığınmaya zorluyor. Libeccio, çocukluğumun bu sözcüğünü unutmuştum. Babam ve büyük babam bir özlem ve korku karışımıyla anarlardı onu. Şirokka'nın karşıtıydı her zaman ve yanlış anlamıyorsam Cenova birine karşı korunmuştu ama ötekine açıktı. Kenti yöneten ailelerin ilgisizliği yüzündendi bu. Kendi saraylarını dikmeye gelince servetler harcıyor ama ortak mülk söz konusu olduğunda cimrileşiyorlardı. Gerçekten de 20 yıl öncesine kadar hiçbir geminin Cenova'da kışı geçirmek istemediğini söyledi Kalabriyalı. Çünkü Libeccio korkunç kıyımlara neden oluyordu. Her yıl 20 bazen 40 tekne telef oluyordu. Bir seferinde 100'den fazla tekne, kayık, çektirme batmıştı limanda. Özellikle de Kasım ve Aralık aylarında. Sonradan batı yönünde yapılan yeni bir mendirekle liman korunaklı hale getirilmişti. Oraya ulaştığımızda korkacak bir şey kalmayacak. Limanın havuzu dingin bir göl oldu şimdi ama oraya varmak için bu mevsimde ceddine yandığımın. 25 Aralık 1666. Bu sabah açık denize bir çıkış denedik, sonra yeniden kıyıya kırdık dümeni. Libeccio her an daha hızlı esiyor ve Domenico pek uzağa gidemeyeceğini biliyordu. Ama Lerici taraflarındaki Porta Venere yarımadasının arkasındaki küçük koya sığınmamızı istiyordu. Denizden yoruldum ve sürekli hastayım. Buradan bir gün uzaklıktaki Cenova'ya karayoluyla gitmeyi çok isterdim aslında. Ama kaptan ve tayfaların benim için yaptıklarından sonra onları böyle terk etmekten utanırım. Tüm iç organlarımı kutsam da yazgılarını paylaşmalıyım. 26 Aralık. Onu sözünü tutmamakla suçlayan yaşlı ve huysuz bir denizciye Cenova'ya geç gitmek cehenneme erken gitmekten evladır yanıtını verdi Domenico. Hepimiz güldük, yaşlı denizci dışında. Ölüme oldukça yakın olmalı ve cehennem anıştırması onu güldürmüyor artık. 27 Aralık 1666 Pazartesi. Sonunda Cenova. Limanda Gregorio beni bekliyordu. Gemimiz ufukta göründüğünde uyarması için fenerin dibine bir adam dikmişti. Onu uzaktan iki elini sallarken gördüğümde köklerimin bağlı olduğu bu kente 9 ay önce ilk gelişimi anımsadım. Aynı gemide aynı adadan geliyordum ve aynı kaptan getiriyordu beni. Ama o sırada ilkbahardı ve limanda doldurulan boşaltılan bir sürü gemi vardı. Gümrükçüler, hamallar, yolcular, tüccarların adamları, işsiz güçsüzlerle tıklım tıklımdır hırımlar. Oysa bugün yalnızlık. Gelen giden başka hiçbir gemi yoktu. Kucaklaşmak için kollarını açacak ya da gidip gelenleri ağzı açık seyredecek kimsecikler yoktu ortada. Kimse, Melchione Baldi bile. Boşuna aradım onu gözlerimle. Yalnızca demirlemiş boş gemiler ve neredeyse bomboş rıhtımlar. Bu su ve taş çölünde soğuk rüzgarın sarsaladığı bir adam duruyordu ayakta. Mutlu yüzü soğuktan kızarmış, sıcak kanlı ama sarsılmaz biri. Bay Mangiavacca, 800 kile sakızını ve evine dönen hayırsız damadını teslim almaya gelmişti. Onu alaya almayı sürdürüyorum ama artık kafa tutmaya niyetim yok ve lanetlemekten çok kutsuyorum onu. Giacominetta babasıyla eve girdiğimi görünce kızardı. Belli ki Cenova'ya geri dönersem onunla evlenmek isteyeceğim ve bana verileceği söylenmiş ona. Müstakbel kaynanama gelince soğuk yüzünden hastaymış ve 2 gündür yataktan çıkmıyormuş söylendiğine göre. Kim bilir, belki de doğrudur. Giacominetta'nın 3 şeyinden hoşlanıyorum. Küçük adından, annesinden ve davranışlarıyla ilk eşime, yaşamımın hüznü Elvira'ya hafifçe benzemesinden. Ama bu 3 kısırdan da sorumlu tutamam Gregorio'nun iyi yürekli kızını. 28 Aralık. Ev sahibim bu sabah erkenden odama beni görmeye geldi. Bugüne dek hiç yapmamıştı bunu. Bu konuşmadan kimsenin haberi olmamasını yeğlediğini söyledi. Ama sanırım yalnızca biraz tumturaklı bir hava vermek istiyordu girişimine. Sözümü anımsatmaya gelmişti bana. Para borcumu hiçbir zaman anımsatmayacak bu adam. Tabii ki bekliyordum bunu ama bu kadar çabuk değil belki, ne de bu biçimde. Aramızda verilmiş sözler var dedi oyuna pey sürercesine. Onları unutmadım. Ben de unutmadım ama kendini zorlanmış hissetmeni ve bana borçlu olman ya da dostluk nedeniyle bile olsa istemediğim bir şey yapmanı istemiyorum. Bu yüzden bugünün sonuna kadar yemininden azat ediyorum seni. Yorgun geldiğini ve akşama kadar odandan çıkmayacağını mutfaklara söyledim. Yemeklerini buraya getirecekler, ayrıca istediğin her şeyi. Bir gün boyu dinlen ve düşün. Döndüğümde bana yanıtını söylersin ve ne olursa olsun onu kabul edeceğim. Gözündeki bir damla yaşı sildi ve yanıtımı beklemeden çıktı. O kapıyı kapar kapamaz masama oturdum ve düşünmeme yardımcı olmasını umarak bu sayfayı yazdım. Düşünmek, ne kadar iddialı bir sözcük bu. Suya atıldığında insan debelenir, kulaç atar, yüzer ya da batar. Düşünmez. Burada yanı başımda masanın üstünde 100. ad var. Bu yazgı yılı biterken ona sahip olduğum için ayrıcalıklı olduğumu söyleyebilir miyim? Gerçekten de son günlerinde miyiz dünyanın? Son yargı günü öncesindeki son 3-4 günde miyiz? Evren birdenbire tutuşup sonra da sönecek mi? Bu evin duvarları bir devin elindeki kağıt gibi buruşup büzülecek mi? Cenova kentinin üstünde yükseldiği toprak kayıp gidecek mi ansızın ayaklarımızın altından? Çığlıklar arasında son ve korkunç bir depremdeymişçesine. Ve o an geldiğinde hala tutabilecek miyim bu kitabı? Doğru sayfayı açabilecek miyim? Ansızın pırıltılı harflerle gözümün önünde yazıldığını görebilecek miyim? Hiçbir zaman çözemediğim o yüce adın. Doğruyu söylemek gerekirse hiçbir şeyden emin değilim. Bütün bunları hayal ediyorum. Kimilerinden korkuyorum ama hiçbirine inanmıyorum. Tüm bir yıl boyunca artık istemediğim bir kitabın peşinden koştum. Haydut'un birini bana yeğe tutan bir kadını düşledim. Yüzlerce sayfa karaladım. Hiçbiri kalmadı elimde. Yine de mutsuz değilim. Cenova'dayım, sıcak bir yuvadayım. İsteniyorum, belki biraz seviliyorum bile. Dünyaya ve kendi yaşamıma bir yabancı gibi bakıyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Belki zamanın 28 Aralık 1666'da durması dışında. Gregorio'yu bekliyordum ama az önce kızı geldi. Kapı açıldı ve Giacomenetta içeri girdi. Bir tepside kahve ve şekerlemeler getirmişti. Konuşabilmemiz için bir bahaneydi bu. Hayır, bu kez bahçenin ağaçları, bitkilerin, çiçeklerin adları olmayacaktı konumuz. Bize hazırlanan yazgıdan söz edecektik artık. Çok sabırsız ama nasıl kınayabilirim onu? Gelecekteki evliliğimle ilgili sorular, düşüncelerimin 1/4'ünü oluşturuyor. Yeni 14 yaşına basan onun içinse 4/4'ünü oluşturuyor olmalı. Yine de bunun farkında değilmişim gibi davrandım. Söyle bana Giacominetta, babanla sen ve geleceğin konusunda uzun uzun konuştuğumuzu biliyor musun? Kızardı ve hiçbir şey söylemedi ama şaşırmış da görünmedi. Nişandan ve evlilikten söz ettik. Hala bir şey söylemiyordu. Daha önce evlendiğimi ve dul olduğumu biliyor musun? İşte bunu bilmiyordu. Oysa babasına söylemiştim. 19 yaşındaydım ve Kıbrıs'a yerleşmiş bir tüccarın kızıyla evlendirdiler beni. Adı neydi? Elvira. Neden öldü? Hüzünden, tanıdığı bir genç adamla, bir Rum'la evlenmeye söz vermişti ve beni istemiyordu. Bana da hiçbir şey söylememişlerdi. Bilseydim belki direnirdim bu evliliğe ama o gençti, ben gençtim, babalarımıza boyun eğmiştik. Hiçbir zaman mutlu olamadı, beni de mutlu etmedi. Bu hüzünlü öyküyü sana anlatıyorum. Çünkü ikimiz de aynı şeyin olmasını istemiyorum. Ne dilediğini bana söylemeni istiyorum. Seni istemediğim bir şeye zorlamalarını istemiyorum. Bana söylemen yeter. Evlenemeyecek olan benmişim gibi yaparım. Giacominetta yine kızardı ve başını çevirdikten sonra şöyle dedi. Evlenirsek mutsuz olmayacağım. Ve ardına kadar açık kalmış kapıdan kaçıp gitti. Öğleden sonra yanıtımı vermek üzere Gregorio'nun dönüşünü beklediğim sırada bahçede dolaşan kızını gördüm. Onlara armağan ettiğim Bakus yontusuna yaklaştı ve uzanıp yatmış Tanrı'nın omuzlarına yaslandı. Babası geri geldiğinde söz verdiğim gibi kızıyla evlenmek istediğimi söyleyeceğim ona. Dünya düğün günüme dek yaşamını sürdürürse ancak sevinebilirim buna. Ve dünya ölürse, Cenova ölürse, hepimiz ölürsek bir borcu ödemiş olurum. Ruhum daha dingin giderim öbür tarafa. Gregorio da öyle. Ama dünyanın sonunun gelmesini istemiyorum. Üstelik inanmıyorum da. Hiç inanmış mıydım ki? Belki, bilemiyorum. 29 Aralık. Yokluğumda beklediğim mektup gelmiş. Kız kardeşim Piacenza'nın mektubu. 12 Eylül pazar tarihini taşıyor ama Gregorio'nun eline ancak geçen hafta geçmiş. O da unuttuğunu ileri sürerek ancak bu sabah verdi bana. Bu unutmaya inanmıyorum. Onu neden şimdiye kadar elinde tuttuğunu çok iyi biliyorum. Cübeyl'den gelecek bir haberin kararımı geciktirmesini istemiyordu. Böyle davranarak gereksiz bir tedbirlilik göstermiş oluyordu oysa. Çünkü mektuptaki hiçbir şey kızıyla ya da onun bağlantımı etkileyecek gibi değildi ama bunu nereden bilebilirdi ki? Kız kardeşim iki oğlunun sağ salim geri döndüklerini haber veriyor. Buna karşılık Hatem'den hiçbir haber alamamış. Ailesi çok meraklıymış. Onlara güven vermeye çalışıyorum ama ne diyeceğimi bilemiyorum diye yazıyor ve ben bir haber alırsam hemen ona iletmemi rica ediyor. Gördüğümde Marta'ya Hatem'i sormadığım için kızıyorum şimdi kendime. Sormaya hazırlanmıştım ama olayların gidişi beni öylesine sarstı ki daha sonra düşünemedim. Şimdi pişmanlık duyuyorum ama ne işime yarar ki pişmanlık? Ne işine yarar ki zavallı Hatem'in? Bunu beklemiyor olmadığım için daha da üzgünüm. Yeğenlerime hiç güvenmiyordum. Biri hırslarının, biri heveslerinin peşinde. Kolayca bir şeylerden zarar görebilirler gibi geliyordu bana. Cübeyle geri dönmeyi reddetmelerinden ya da yolda kaybolmalarından korkuyordum. Oysa yardımcım her türlü beladan sağ salim kurtulmaya alıştırmıştı beni. O kadar ki öncelikle İzmir'den geçmesini ve yola çıkmazdan önce Habib'le Bume'yi kanatları altına almasını diliyordum içimden. Öte yandan kız kardeşim kutsal topraklara giden bir hacı aracılığıyla Konstantinopolis'ten bir paket geldiğini haber veriyor. Barinelli'de bıraktığım eşya olmalı bu. İçindeki bazı şeylerden, özellikle de giysilerden söz ediyor. Ama ilk defterimle ilgili tek sözcük etmemiş. Belki de bulunamadı. Ayrıca Piacenza defterin benim için taşıdığı önemi bilmiyor ve onu bu yüzden anmamış olabilir. Marta konusunda da hiçbir şey söylemiyor kız kardeşim. Gerçi mektubumda yalnızca bir süre birlikte yol yaptığımızı yazmıştım. Oğulları aramızdaki gönül ilişkisinden kesinlikle söz etmişlerdir. Ama hiçbir şey söylememeyi yeğlemiş. Bu da beni pek şaşırtmıyor.